Ayrım 12. Ateşte sema durmak. Ali Yıldırım. Sayfa 141. Ve yangın yüreğimizin orta yerine. Ey halk, ey sağır ve büyük okyanus. Orada Sivas'ta yanarak can verenler, senin insan gibi yaşama hakkını, özgürlüğünü savunan aydın kardeşlerindi. İçlerinde şairlerimiz vardı. Sönen bir gülüşün, solan bir çiçeğin, kederini duyumsayacak kadar ince ve narin. Ozanlarımız vardı, sazıyla, türküleriyle, kardeşliğe vurgun. Yazarlarımız vardı, sömürüye, haine, hırsıza, ite, uğursuza karşı kalemiyle savaşım veren. Ve kızlarımız, oğullarımız, yan yana, yan yana turnalar gibi nazlı ve derin semaya duran. Sivas sokaklarında boynuna ip takılan senin benim hepimizin özgürlüğüydü. Dünü hatırla, bugünü, bu olayı unutma, tepkini göster, dayanışmaya katıl. Metin Demirtaş. Sivas polisinin olay tutanağında saat 19.30'dan sonraki gelişmeler şöyle anlatılıyor. Saat 19.30 sıralarında gittikçe şuursuzlaşan topluluk otel kapısına 5 metre kalıncaya kadar yaklaşmışlar ve içlerinden bireysel dahi olsa otelin içine girerek içeride bulunan eşyaları tahrip etmeye ve dışarıya atmaya başlamışlar. Aziz Nesin'in 38-30 kod nolu yakın koruma ekibi yukarıda otelin içinde bulunduğundan her ihtimale karşı otele girilebileceğini düşünülmüş. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne Emniyet Müdürü tarafından talimat verilerek bir miktar çevik kuvvet polisiyle asansör ile iki katın merdivenlerini tutmakla yukarıya çıkışların önlenmesi istenmiştir. Polis çemberini yararak otelde tahribat yapan kişiler ayrıca otelin giriş katına yerleştirilen polisler tarafından tekrar dışarı atılmışlar. Bu sırada arabalardan bir tanesi ters çevrilmiş, yukarıda bulunan benzin deposu taşla delinmek suretiyle benzinin sızıntı halinde akması sağlanmıştır. Yine topluluk arasında bazı kişiler bidonlarla benzin getirip dökmek istemişlerse de bunlara mani olunmuş, bu defa kauçuk veya bez parçalarına sindirilen paçavralar uzaktan otelin önüne doğru atılmaya başlanılmış. Yine bu sıralarda otelin önündeki binanın çatı katından otelin camlarına taşlar atılmak suretiyle tahribat yapılmış. Polis çemberini geçen muhtelif kişiler tarafından benzin sızan oto ve otonun hemen yanı başına otelden atılan koltuklar yakılmaya başlanmış ve ilk yangın ateşi buralardan çıkmıştır. Bilare üst kata tırmanan kişi otelin perdesini yakmış, yangın olmadan önce de daha doğrusu toplumda oteli yakma isteği belirdiği zaman telsizle haber merkezi vasıtasıyla saat 19.20 sıralarında itfaiye istenmiş. Bundan önce toplumun üzerine su sıkarak uzaklaştırılması düşünülmüş. Yine haber merkezi vasıtasıyla itfaiye istenmiştir. Evet, polis böyle diyor. Aynı zaman dilimi içinde olanları bir de Koç Yiğit'ten dinleyelim. Anıtı nihayet otelin önüne getirdiler. Tam önüne koydular. Anıtı ateşe verdiler. Sonra Arif Sağ ile Ali Çağ'ın arabalarını. İki arabayı yaktıkları an polisler fiilen devre dışı kalmış oldu. Yani yangın var, saldırganlar buraya hücum etmiş durumda. Bu arada içeri girenler oldu. Barikatın önüne kadar geldiler. Erdal ve diğerlerimiz vurduk adamlara. Oradaki komiser Mehmet de vurdu. Erdal'ın ayağına bir taş geldi, ayağı kanadı. O arada Aziz Nesin'in koruma polisi, Ticani kılıklı herif kaçtı gitti. Biz ona ateş et falan diyorduk artık, otelin içine girenlerin ayaklarına. Üç tane falan polis de geldi içeriye. Onlardan biri barikatın dibinde oradaki komiserle konuşuyordu. Neden koruyorsun bunları? Yansın, gebersinler, ölsünler diye küfrediyordu sivil polis. Polis olay tutanağında içerideki polisleri korumak için içeriye birkaç çevik kuvvetin girdiğini belirtiyor. Amaç içerideki insanları değil polisleri korumak. Gelen polislerse hadi gidelim çağrılarına uymayan arkadaşlarına kızıyor, küfrediyorlar. Ali Balkız anlatıyor. Otelin içinde Aziz Nesin'in korumasıyla görevli iki polis vardı yanımızda. Bunlardan birinin adı Mehmet'ti, sivil, telsizli komiser. Ötekinin adı ise Ramazan'dı. Artvin'in bir ilçesinden sivil, çember sakallı, Kalaşnikov silah taşıyor. Komiser Mehmet başından sonuna kadar bizi terk etmedi. Elinde telsiz çırpınıp durdu. Ramazan ise mevzilendiği lobiden asma kata çıkan ilk merdiven dönemecinden aşağıya, lobiye sık sık kaçtı. Onun her gidişinde Komiser Mehmet gidip geri getirdi onu. Yangın saatlerine doğru saldırılar iyice yoğunlaşıp saldırganlar otelin lobisine ve kahvaltı salonuna tek tek girmeye başlayınca da tamamen kaçıp gitti aramızdan. Bu son yarım saat içinde ilginç bir iki olay daha oldu. Bunlardan biri lobiyi geçip ilk merdiven basamaklarına kadar gelen hafif sakallı, uzun boylu sivil bir polisin bizi ve Komiser Mehmet'i görmesiyle birlikte bize ana avrat küfür etmesi ve Komiser Mehmet'e çıkışmasıydı. Dedi ki, bırak bu anasını, adamlarını, polisi arkadan kurşunlayanlar bunlar değil mi? Bir de bunları koruyorsun, bırakın yansınlar. Komiser Mehmet de ona dedi ki, ya bırak şimdi, sırası değil bunun. Komiser Mehmet'in söylediğine göre bu polis Kayseri'den gelen ekibin içinden biriymiş. Ki otelin içindekiler Komiser Mehmet'in elindeki telsiz konuşmalarından izledikleri kadarıyla bu kurtarma ekibini büyük bir umutla ve sevinçle bekliyorlardı. Bir başka olay ise şuydu. Yine yangına yaklaştığımız saatlerde Komiser Mehmet, saldırganlar lobiye, merdivenlere kadar koşup geliyorlar. Burada otelde panik var. İçeriye kuvvet gönderin diye çağrıda bulununca yanımıza dışarıdan 3 tane kasklı çevik kuvvete mensup polis geldi. Kim olduğumuzu, ne yapmakta olduğumuzu sordular. Cevap verdik onlara. Geldikleri için sevindik. Hemen arkalarından da bir yüzbaşı rütbeli subay geldi. O da bize burada ne yapmakta olduğumuzu, kaç kişi olduğumuzu sordu. Saldırıların en yoğun olduğu bir anda o 3 polisi de alarak götürdü. Böylece oteli temizlediler. Artık yanabilirdi. Evet, oteli temizlediler. Artık Madımak da yakılabilirdi. Cafer Aydın anlatıyor. Dışarıda taş yağmuru var. İçeride umutlar tükeniyor. Bir yanık kokusu geliyor. Odaların kapılarını aralayıp bakıyoruz. Hayır, yanar çaput falan atmamışlar. Dışarıda arabalar yakılmış. Bu arada Arif Sağınki de. Biri abi diyor, sigortası var mıydı arabanın? Sonra karşılıklı gülüşüyorlar, sorunun saçmalığını anlayıp. Bir grup saldırgan karşıdaki binaların bacalarına tırmanmış, oralardan kopardığı parçaları fırlatıyor otele, kırık camlardan içeri. İçeride hazırlıklar tamamlanıyor, çöp kovaları boşaltılıp içeri suyla dolduruluyor. Yangın söndürme aygıtları bir araya toplanıyor. Bunları kim kullanacak merak ediyorum. Kimse de denemiyor nasıl kullanılacağını. Demek ki yangın en uzak olasılık. Saat 19.30, ikinci katta bir oda. Bir kısım insanların BBP'ye geçip canlarını kurtardıkları oda ya da bir üstündeki olabilir burası. Zerrin Hanım ve Lütfiye 19.30 haber bülteninin sonunu yakalıyorlar Interstar'da. 2-3 sözcükle Sivas'ta bir otelin taşlandığı geçiştiriliyor. Öfke duyuyor insanlar. Belli ki herkesin kulakları tıkalı. Televizyon için haber değeri bile taşımıyoruz. Bir zaman sonra elektrikler kesiliyor. Zaten loş olan koridorlar kararıyor. Dışarıdan karanlığı yaran alkış ve ıslık sesleri geliyor. Otel ateşe verilmiş. Otelin elektriklerinin çoğunu söndürmüşlerdi. Dışarıdan içerisi görülmesin diye. Birkaç ışık kalmıştı köşelerde. İçeridekiler karanlığa alışmışlardı. Elektrikler kesiliyor. 19.45. Alışmış olsalar da ürperiyorlar. İyice karanlık çöküyor Madımak'ın içine. Yine de insanlar ölümü değil, yaşamı düşünüyor. Yaşam üstüne konuşuyorlar. Taşpınar, Asım Bezirci'ye rastlıyor. O anlatıyor. Asım Bezirci'nin elinde bir askı vardı. Bir ara elbise askısı almış bir dolaptan. Bu nedir dedim. Bununla kendimi savunamam ama dedi, iki kişinin hiç değilse karnına şöyle dürterim. Hep yüzü gülüyordu. Akşam 8'e 5 vardı. Son olarak yanına oturduğumda merdivende, gel şöyle otur yanıma dedi. Oturdum. Peki bu taş ve cam kırığı sesleri şiirine nasıl yansıyacak dedi. Bilemem dedim. Saati sordu. Artık çok kararmıştı merdivenler. Fakat son bir saat sigara içme yasağı konmuştu bir yangın tehlikesine karşı. Çakmağa çakıp bakmadım ama şöyle en üst kattaydık o sırada. Yukarıya doğru tutup saatimi gördüm ve eminim 8'e 5 vardı. Yangın demek ki çıkmamış ama arabalar yanıyordu dışarıda biliyorum. Haydar anlatıyor. Elektrikler kesildi. Dinci gericiler içeriye benzine batırılmış paçavralar atıyorlar. O paçavraları bizimkiler tekrar dışarı atıyor. Orada Erdal var, Olgun var. Erdal ayağı yaralı. Ona rağmen mücadeleyi sürdürüyor. Erdal'ı ben orada barikatın başında tanıdım. Erdal dost, babacan, muhabbet seven bir insan. Yiğit, gözünü budaktan esirgemeyen bir delikanlı. En önde elinde şişeler duruyor ve barikatı yırtıp gelen dincilerin başına indiriyor. Biz görüyoruz. Bu sırada Behçet Aysan'ı çağırdılar. Doktora gerek varmış. Bu Behçet abi son görüşüm oldu. Bu son görüşme Haydar'ın Belki Ayaklanırdı Günler adlı şiirine yansıyor bazı dizelerini. İkinci barikatta ölümün rengi bilinmeyen sessizliğiydi bu. Dizeleri söylendiğinde İlhan Cem Erseven, Sema ve tiyatro ekiplerinden genç arkadaşlar vardı. O sırada yukarıdan birinin bayıldığını öğrendik. Sen hemen yukarı koştun. Behçet abi seninle bir daha görüşemedik. Duman ve yalnızlıktı her şey. Üzerimizde, gözlerimizde hüzün vardı. Ama bir şey dikkatimi çekti. Dikkatimden kaçmadı. Metin Altıok'la Asım Bezirci'nin ellerinde sopa vardı. En öne geliyorlardı. Öndeki arkadaşlar, Asım abi, Metin abi, taş gelebilir, buraya gelmeyin deseler de onlar ısrarla gelip bakıyor, orada duruyorlardı. Otelin içine dumanlar yayılmaya başladı. Önde arabalar yanıyordu. Katiller yakıyor, görevliler izliyor. Üçüncü katta sol köşedeki odadan caddeye baktığında askerler görüyor Koç Yiğit. Tamam kurtulduk artık düşüncesiyle aşağı bağırıyor. Telaşa kapılmayın, askerler geldi. Dizi dizi askeri araçlar ileride ama alana gelen 15-20 asker. Şaşırmadan yapamıyor gördüklerini. Emniyet müdürünün telsizinden valiye, kalabalık kontrolden çıktı, kuvvet gönderin mesajı iletildiğinde valinin yanıtı, dayanın müdür bey, Tugay'dan kuvvet geliyor, şimdi buradan geçtiler oluyor. Tugay'dan gelen kuvvet 15-20 asker geliyor ve otele doğru ilerliyorlar. Dinci gericilerin canını sıkıyor askerin gelmesi. Yüzleri otelden askerlere dönüyor. Çok hayıflanıyorlar askere. Bırakın yakalım şu kafirleri diye. Faşistler sloganla karşılıyorlar gelen 15-20 kişilik askeri. Asker Bosna'ya, Allahsıza asker siper olamaz. Hafiften itişip kakışmalar oluyor askerlerle, şeriatçı faşistler arasında. Askerler ellerinde silah, askerler kafalarında miğfer. Askerler tam teçhizatlı. Asker ilerlemek istiyor, faşistlerin sloganları onları karşılıyor. Sanki işlerine engel olunmuş, öldürmelerine, yakmalarına. Tam o sırada siyah bir makam arabası yaklaşıyor askerle kalabalığın yüz yüze geldiği yere. Gelen Tugay komutanı, Tuğgeneral Ahmet Yüceköy. Faşistler merakla bekliyorlar generalin tavrını. Merakla ve asker Bosna'ya, Allahsıza asker siper olamaz sloganlarıyla. Arabasından çıkan general etraftaki faşistlerle konuşuyor. Sabah gazetesinin polis muhabiri Ahmet Vardar'ı dahi çileden çıkaran bir muhabbet, bir garip konuşma geçiyor aralarında. Şeriatçı faşistlerin ne dediği bilinmiyor ama generalin sözleri öğreniliyor. General, faşist güruha, askerden size zarar gelmeyecek sözünü veriyor. Bu konuşma üzerine asker Bosna'ya sloganı en büyük asker bizim askere dönüşüyor. Generalin konuşmasından sonra 15-20 kişilik asker grubu da kalabalığın arasından geri çekilip bir duvar dibine dizilerek katliamı seyre başlıyor. Refahlı belediye başkanı, Tugay komutanı da orada bulunanlarca alkışlandı diyor. Siz bildiğinizi istediğinizi yapın. Askerden size bir zarar gelmeyecek sözleri tutumu alkışlanmaz mı? Tabii ki alkışlanır. Askeri aradan çıkaran, Tugay komutanından söz alan şeriatçı faşistler tekrar işlerine dönüyorlar. İşlerine, yani katliama, yani insan yakmaya. İşte faşistler polislerin üzerlerine basarak asma kata çıkıyor. 2-3 tane çevik kuvvet polis var. Güruhla canların arasında. İçeri giren faşistler asma katta, giriş katında yanacak, yakılacak ne bulurlarsa dışarıya fırlatıyorlar. Polis içeri giren saldırganı yeni bir saldırı daha gerçekleştirsin dercesine yeniden kalabalığın içine atıyor. Masa, sandalye, çanta, koltuk ne bulursa atıyorlar. Polisin ve askerin gözü önünde. Polis ve askerin arasında. İşte bir çanta fırlatılıyor. İçinden Kızıl Pir Sultan mendilleri savruluyor sokağa. Faşist güruh tempo tutuyor. Yak, yak, yak diye. Ölüme susamış, gözü dönmüş, insanlıktan çıkmış bir sürü. İçlerinden birisi masa, sandalye atan diğerine sinirleniyor, hayıflanıyor. Bir an önce kan istiyor. Bağırıyorlar. Bakla, bak hala öteberi atıyor. Hala öteberi atıyor. Yaksana lan, yaksana. İnsanların ölümünü hazırlıyorlar. insanları katletmeye gelmişler. Sadist bir ruh hali içerisindeler. İnsana özgü hiçbir duygu yok ruhlarında. Keyifle katılıyorlar cinayetlere. İyi ki gelmişim. Benim burada olmam büyük şans değil mi diyor yanındakine. Ölümü izlemeyi şans sayan faşist. Yah la yah diyorlar. Hala taş atıyorlar. Yahın lan diyorlar. Ve ters çevrilen arabaların benzin depoları tutuşturuluyor. Sokağa atılan öteberi tutuşturuluyor. Benzine bulanan paçavralar atılıyor içeriye. Polisin omzuna basarak tül perdeyi ateşe veriyor faşistlerden biri. İçerideki canlar önce paçavraları dışarı atıyorlar. Tutuşan perdeyi söndürüyorlar. Bidonlarla benzin taşıyor faşistler. İçeridekilerin işlerini bitirecekler. Ve alevler oteli sarıyor. Ve alevler barikatı sarıyor. Şeriatçı faşistler alkışlarla, ulumalarla, ıslıklarla, tekbirle, Allahu Ekber'le katliamlarını kutluyorlar. Çekilin önümüzden oğlum, biz Müslüman kanalız diyor yangını, ölümü keyifle çeken kameraman. Hayatımın çekimini yapıyorum abi diyor. Kırılan camlardan sarkan tüller tutuşuyor, yerdeki halılar tutuşuyor. Nasıl tutuşmaz o kadar benzine bulandıktan sonra? Islıkla, alkışla, tekbir getirerek hayvansı bağırışla yakıyor ve seyrediyorlar. İnsanların kendilerinden olmayanın canını almayı bir hak görerek. Cehennem ateşi bu, yan be yan. İşte katillerin sonu, yakın şeytanları. Bir molla oturmuş Allah'ına dua ediyor. Allah'ın bu ateşi otele doğru çevir. Bir komut alt kata. Artık tehlike somut. Anıtı, arabaları yakan faşistler oteli de ateşe verecekler. Yardım umudu tükeniyor. Artık takviye, asker falan gelmeyecek. Gelse de bir kenara çekilip izlemek için, faşistlere güç vermek için gelecekler. Alevler barikatı merdiven boşluğunu sarıyor. Birinci katta bir çıkış var. 109'dan arka boşluğa çıkılabilir. Linçle ateş arasında tercih yapılarak giriş kapısından çıkılabilir. En tehlikelisi de yukarıda durmak. Çünkü duman yükselir, yukarı çıkar ve boğar insanları. Alt kata diye çınlıyor bir ses. Muhtemelen Erdal'ın sesiydi diyor Koç Yiğit. Alt kata. Komutla birlikte ateşin sıcağında, alevlerin aydınlığında bir koşuşturma başlıyor. Taş yerini ateşe bırakıyor. Artık madımağı saran, kuşatan ateş. Ölüm getiren, canlarını alan düşman ateş. Hainin ateşi. Ateşin ve güneşin çocukları ateşle yüz yüze. Ateşin ölümcül adımlarını yüreğinde hisseden Serkan Doğan hemen oracıkta semahçı arkadaşların arasında bir kağıda birkaç sözcük yazıp sarıp sarmalayıp cebine yerleştiriyor. 19 yaşındaki kara kaşlı, kahverengi gözlü esmer delikanlı. Saz diyerek, türkü diyerek, sema diyerek birkaç sözcük yazıyor ve cebine koyuyor. Serkan'ın son şiiri. Serkan'ın ilk şiiri. Yanıyorum. Anam sakın ardımdan ağlamasın. Ali'yim ben. Pir Sultan yoluna ölüyorum. Başıma kızıl bağla anam. Arkamdan sakın ağlama. Madımak, telaş, karanlık, izdiham. Hidayet Karakuş anlatıyor. Aşağıdan gaz kokuları gelmeye başladı. Barut kokusuna benzer bir kokuydu ilk burnuma çalan. Sonra yanık kokuları sardı ortalığı. Zerrin Taşpınar, yakıyorlar bizi dedi. Bir ses, aşağı yürüyün, ön kapıdan çıkalım dedi. Hepimiz ayaklanmış, merdivenlere saldırmıştık. Biz daha önceden Aydoğan, eşi, ben, İclal birlikte yürümeye, birbirimizden ayrılmamaya karar vermiştik. Karanlık, merdivenlerde düzgün yürümeyi engelliyordu. Aşağı inerken yüzümüze büyük bir sıcaklık çarptı. Yukarı çıkın dedi başka bir ses. Bu kez kalabalık yukarıya yöneldi. Ancak ben başından beri birçok arkadaşın da gördüğü gibi arka odaların ışıklığa bakan pencerelerini daha güvenli buluyordum. Arka odalara yürüyün, kapıları kırın diye bağırdım. Kalabalık arka odalara yürüdü, camlar kırıldı. Özellikle 109 numaralı oda küçük bir ışıklığa açılıyordu. İki bina arasında üçgenimsi, biçimsiz bir ışıklığa. İlk çıkan arkadaşlarımızı karşı binanın arka pencerelerinde iki büyük Birlik Partisi militanı karşıladı. Arkadaşlarımıza ellerinde sopalarla saldırmaya hazır bekleyerek. Orospular, geldiğiniz yere dönün, yanın, geberin türünden sözlerle karşı durdular. İçeri almak istemediler. Karım çok öfkelendi. Ali Yüce'nin eşi Nimet Hanım. Yavrum, siz Müslüman değil misiniz? İnsan değil misiniz diye söylendi. O sırada pencerelerin birinde bizimle sonuna değin birlikte olan güvenlik görevlisi arkadaşımızı gördük. İçeriden yoğun bir duman geliyordu o anda. polis arkadaşla birlikte 45 yaşlarında bir bey militanları çektiler pencereden. Sonradan partiden çıkardıklarını, yan binadan çıkardıklarını öğrendik. Bizi içeri buyur ettiler. Karım bu kez inmek, oraya girmek istemedi. Yeni bir komployla mı karşı karşıyaydık acaba? Buyurun kardeş, güvenin bize diyordu 45'lik bey. Sizin elinizde ölmektense dumanda boğulmayı yeğlerim diye çıkıştı karım. Ben adamın yüzündeki içtenliği anlamaya çalışıyordum. Ben güveniyorum dedim. Karımı ittim. Peşinden de ben indim. Üçgenimsi ışıklıktan, balkonumsu boşluğa. Başka çaremiz yoktu. Tarık'ın askerleri gibiydik o sırada. Önümüz saldırmaya hazır iki militanın bulunduğu bir parti binası, arkamız ateşti. Aklımız geride kalan arkadaşlardaydı. Kimileri militanların direnmesi sonucu geri dönüp merdivenlere yürümüş, üst katlara çıkmış olmalılar. Sonradan edindiğimiz izlenime göre. Elimiz yüzümüz is içindeydi. Büyük Birlik Partisi'ndekiler bizi kurtarırken kendileri içinde korkuyorlardı. Çünkü orası da saldırganlarca bilinirse kötü olurdu. Dışarı çıkınca yangından kurtulduğumuz anlaşılmasın diye elimizi yüzümüzü yıkamamızı istediler. Biz de can atıyorduk korku saatlerinden sonra suya kavuşmak için. Yine bir önlem olarak kadınları sokaktan görünmeyecek biçimde arka taraftaki mutfağa aldılar. Çünkü partilerinde hiç kadın yoktu anlaşılan. Varsa da gece bulunmazdı. Biz 10-15 dakika kadar olmamıştı ki oraya geçeli, dışarıdan peş peşe silah sesleri geldi. Otomatik silahlarla bir yerlere ateş edildi. Çığlıklar, gürültüler sürüyordu. Meğer güvenlik güçlerinden yaralananlar olduğu için silahlar patlamış. Bu atılan silahlar bile bizim kurtulmamız için değil. Bir servis otobüsüyle Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğümüzde kurtarıldığımıza, kurtulduğumuza inanabildik. Orada kaldığımız 20 saat boyunca geride kalan arkadaşlarımızı merak ettik. Kimse bir şey bilmiyordu. Televizyondan çelişik haberler geliyor, yeterli bilgi ulaşmıyordu bize. Sabaha değin belirsizlikler içinde koridorlarda gezindik. Bir odada sandalyeler üzerinde uyuduk. Bitişik odadaki biraz daha rahat olan kanepe üzerinde, koltuk minderleri üzerinde kestirdik. Ancak hiç yorgunluk duymadık. Şaşılacak şey, yorgunluğumuz aklımıza bile gelmedi. Yangının içinden çıkınca orası bizim için büyük bir lükstü. 12. ayrımın sonu. Sayfa 152.